Ayrım 52.
Marjinal ilke uygulandığında gerekecek olan vergi sübvansiyon politikasına ihtiyaç kalmaz. E. Tartışmalardan çıkan sonuç. Teorik tartışmalardan ortaya çıkan sonuç şudur. Sosyalizmin ekonomi teorisinin kurulamayacağı veya sosyalist sistemde iktisadi hesaplamanın yapılamayacağı iddialarına karşıt iddialar artık vardır. Mesele ya sosyalizmin iktisadi olmayan davaları, bürokrasi, yeni tip insan gibi ya da marjinal ilke veya ortalama maliyete göre fiyatlamanın daha uygunluğu tartışmasına dönüşmüştür. İkinci sonuç, düşsel bir sosyalist ekonomide optimal kaynak dağılımının tam rekabet modelinden yararlanabileceği, bu modeli taklit edebileceği savıdır. Bu sav, evrensel olarak geçerli iktisat teorisinin kurulmasında önemli bir adımdır. Ancak aşağıda görüleceği gibi, geçmişteki sosyalist ekonomiler, hiç olmazsa Sovyet tipi sosyalist ekonomiler, bu modellere hiç uymamıştır. Bu modeller gerçekte var olan şartlarıyla kapitalizmi açıklıyor olmaktan ne kadar uzak kalıyorsa, sosyalizmi açıklamaktan da aynı ölçüde uzak kalmıştır. Kaynak dağılımında iktisadi sistemler arası özdeşlik ancak her iki sisteminde somut şartlarını, kurumlarını ihmal eden soyut bir model için söz konusu olabilmektedir. 2. Gerçekteki sosyalist sistemin ekonomi teorisi. Yukarıda ana hatları belirtilen soyut plandaki özdeşliğe karşılık, Sovyet ve Batı iktisadı arasındaki karşıtlığı ve Sovyet tipi sosyalist ekonominin teorisinin henüz kurulmamış olduğunu 1940'larda Zauberman şöyle açıklamaktadır. İktisadi yayınlarda Doğu-Batı sınırını geçen bir okuyucu, alışılagelen mesleki çıkınının büyük kısmını geride bırakmak zorundadır. Alıştığı tahlil araçlarının çoğunun ya hiçbir işe yaramadığını ya da pek az işe yaradığını görecektir. Bu, batılı okuyucu için pek şaşırtıcı olmamalıdır. Asıl şaşırtıcı olan, Sovyet modelinin kendisi üzerine yapılan tahlili çalışmaların kıtlığıdır. Bu model hala kendi genel teorisini beklemektedir. Zauberman'ın belirttiği bu iki olgu, yani iki iktisadi sistemin kurumsal şartlarındaki farklar dolayısıyla kullanılan tahlil araçlarının tamamıyla farklı olması ve Sovyet tipi sosyalist ekonominin işleyişini açıklayan bir genel teoriden yoksunluğu 1960'ların başına kadar devam etmiştir. İktisadi düşüncenin evrimini tarihsel olarak zaman dönemleri itibarıyla sınıflandırmak çok yapay ve yetersiz olmakla beraber, eski SSCB'de iktisadi düşüncenin evriminde şu aşamalar gözlenmektedir. A. Sosyalist ekonomide nesnel iktisat kanunları bulunmadığı, bu kanunların ancak kapitalist ekonomilerde geçerli olduğu savıyla, sosyalist ekonominin teorisi üzerinde hiç durulmadığı 1920'ler. B. Stalin'in değer kanunlarının sosyalist ekonomide de geçerli olduğunu kabul etmesi üzerine, sosyalist ekonominin emek-değer teorisi ilkelerine göre işlediğinin kabul edildiği dönem, iktisat yayınları bu dönemde uygulamayı emek-değer teorisi çerçevesinde haklı göstermeye çalışan salt ideolojik bir nitelik taşımıştır. C. 1956'dan sonra başlayan değişmede matematiksel tahlil tekniklerinin açıkça kabulü, faiz hesaplamasının yatırım projelerine açıkça girmesi, marjinal kavramlara benzer kavramların yayınlarda kullanılmaya başlaması. 1960 başından itibaren yayınlarda gözlenen bu değişme, Sovyet tipi ekonomilerde piyasa ekonomisi şartlarına daha fazla yaklaşmayı sağlayan evrim sürecine paralel gitmiştir. Aşağıdaki açıklamalarda A altındaki dönem ihmal edilecektir. Çünkü bu dönemde iktisat planın uygulama meseleleriyle ilgili açıklamalardan ibarettir. Bu dönem için sadece iktisat teorisi açısından önemli gördüğümüz düşünce akımına değinilecektir. B ve C altındaki dönemleri ise batılı Marksistler, Dobb, Baran ve Rus veya Doğu Avrupalı iktisatçıların eserlerinden inceleyerek zaman içinde Sovyet tipi ekonomilerin işleyişindeki değişme ve buna paralel olarak iktisadi düşüncedeki değişmenin etki-tepki süreci içinde evrimini vermeye çalışacağız. A. Sosyalist ekonomide politik iktisadın varlığının reddi. Luxemburg, Bukharin. Engels, Anti-During adlı eserinde kapitalizmin yıkılması ve üretim araçlarının kamulaştırılmasıyla insan üretim araçlarını denetleyebilecek, toplumsal ve iktisadi ilişkilerin boyunduruğundan kurtulacak, toplumsal yaşantısının efendisi olacak demişti. Böylece toplumsal faaliyette geçerli olan kanunlar artık tabiat kanunları gibi kendi dışında olmayacak, insan egemenliğine tabi olacaktı. Sosyalist ekonomide yeni iktisat kanunlarının var olacağını belirten bu açıklamaya rağmen, 1920'lerde bazı Marksistler arasında ters yönde bir görüş var oldu. Rosa Luxemburg, proleter ihtilali ile birlikte politik iktisadın bilim olarak geçerliliğini yitireceğini belirtti. Bukharin ve onu izleyenler, politik iktisadın kapitalizme özgü bir bilim dalı olduğunu, kapitalizmin çökmesiyle de son bulacağına inandılar. 1920'lerde Sovyet ekonomisinde de benzer bir görüş yaygındı. Sosyalist toplumda ekonomi kanunları geçerli olmadığına göre ekonomi politikasını yürütenler istediklerini yapabilir, topluma yön verebilirdi. Voluntarizm diye anılan bu akım, liberal öğretinin tabiat kanunu mertebesine çıkardığı iktisat kanunlarına sert bir tepki sayılabilir. Ne var ki gerçeklere ters düşen bu görüşler ve bu akımlar daha sonra sosyalist ekonomide de iktisat kanunlarının geçerli olduğunu belirten açıklamalara yer bıraktı. B. Emek değer teorisi ve kaynak dağılımı, Stalin dönemi uygulaması. 1. Sosyalist ekonomide değer kanununun işleyişi. Stalin, değer kanunlarının sosyalist ekonomide de işliyor olduğunu kabul ettikten sonra bunun işleyişindeki sınırları şöyle çiziyordu. Bizim ülkemizde değer kanunları bir kere tüketim malları mübadelesi için geçerlidir. Bu alanda değer kanunu belirli sınırlar içinde düzenleyici işlevini muhafaza etmektedir. Fakat değer kanununun işleyişi aynı zamanda üretim alanını da kapsar. Gerçekten ülkemizde tüketim malları, değer kanunları çerçevesinde üretilen ve gerçekleştirilen metalardır. Kesin olarak buradadır ki değer kanunu üretim üzerinde etkisini gösterir. Bununla ilgili olarak maliyet muhasebesi ve karlılık, üretim maliyeti, fiyatlar ve benzeri teşebbüslerimizde özel bir öneme sahiptir. Sayfa 18-19. Ülkemizde değer kanunlarının işleyişi, üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti ve milli ekonominin dengeli gelişme şartıyla sınırlanmıştır. Ve bunun sonucu olarak aynı zamanda yıllık ve 5 yıllık planlarımızla sınırlı bulunmaktadır. Bugünkü sosyalist üretim şartlarında değer kanunu çeşitli üretim dalları arasında emek oranları dağılımının düzenleyicisi olamaz. Sayfa 22. Diğer bir deyişle bu dönemde piyasa ekonomisi şartları ancak tüketim malları mübadelesi ve sınırlı biçimde üretimine uygulanmıştır. Bunun dışında kalan üretimin tüketim malları ve yatırım malları arasında dağılışı, yatırımların bütünüyle çeşitli üretim alanları arasında dağılışı, piyasa ekonomisi şartlarına tabi değildir. Stalin dönemindeki bu uygulama 1930'larda yatırımların hangi kıstaslara göre dağılacağı tartışmalarına yol açmış, bir yanda karlılık kıstasının kapital yatırımları için gösterge olabileceğini, bir yanda da sadece plancıların hedefleri ve direktiflerinin geçerli olacağını kabul edenler bulunmuştur. Fakat 1930'larda faiz haddi resmen ilga edilince, kapital serbest mal haline gelmiş, yatırımların dağılımı politik önderlerin tercihlerine göre plancıların koydukları hedeflerle belirlenmiştir. Ne var ki yatırımlar için faiz hesaplanmaması kapitali serbest mal haline getirince, en kapital yoğun projelerin seçimi iktisadi görünmeye başlamış, kapital israfı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Novozilov, Strumilin gibi Sovyet iktisatçılarının yatırımların dağılımında rehberlik etmek üzere teklif ettikleri faiz hesaplamasına yaklaşık kıstaslar reddedilmiş. Fikirleri Sovyet gerçeklerinden uzak burjuva kıtlıklarını yansıttığı iddiasıyla yerilmiştir. Az gelişmiş bir ülkenin süratle sanayileşmesi için piyasa şartlarından bağımsızlaşmış yatırım önceliklerinin merkezileşmiş planlama çerçevesinde saptanması gerektiğini, Sovyet tipi uygulamayı haklı göstermek için Lang şu nedenlere bağlar. A. Bütün kaynakları belirli amaçlara yönelterek sanayi gelişmeyi süratlendirmek için yatırım önceliklerinin merkezden saptanması gerekir. B. Süratli sanayileşme sürecinde oluşan yeni kadroların tecrübesizliği, yönetim ve planlamanın merkezi olmasını, kaynakların dağılımının merkezden belirlenen önceliklerle yapılmasını gerektirir. Lang bu dönemde iktisadi dürtülerin kullanılması yerine işçilerin ahlaki ve politik duygularına çağrılar yapıldığını, vatanseverlik ve sosyalist bilinçlerini harekete geçirdiklerini belirtmektedir. Bu ekonomiye geniş bir deyişle savaş ekonomisi diyebiliriz. Kısacası gerçekte var olan sosyalist ekonomilerin Marx'ın öngörüsü aksine başlangıçta az gelişmiş, sanayileşmesi zayıf ülkeler olmaları, kaynak dağılımını belirleyen kurumlar arasında piyasa ekonomisine sınırlı yer verilmesinin nedenidir. Gelişmelerinin ilk aşamasında tüketim malları mübadelesiyle ilgili küçük bir alan dışında piyasa ekonomisi şartları değil de merkezi plan önceliklerine göre kaynak dağılımının gerçekleştirilmesi haklı gösterilmektedir. Daha önceki dönemde sosyalist ekonominin değer kanunlarından bağımsız olduğu tezine karşılık, bu dönemde emek değer teorisinin ilkelerine göre işlediği kabul edilmiştir. Ancak Sovyet iktisatçıları bunu fiyatlarla ilişkisini açıklayabilen tutarlı bir öğreti olarak formülleştirmemiştir. Emek değer teorisi adeta Pareto'yu haklı çıkarır gibi duygusal yönüyle kullanılmakla yetinilmiştir. Çünkü bu teori psikolojik bakımdan proleter devletin ideolojisiyle sanayileşme sürecindeki bir toplumla iyi uyuşmaktadır. 2. Gerçekteki sosyalist uygulamanın batılı Marksistlerce açıklanması ve haklı gösterilmesi. Dobb ve Baran Sovyet tipi sosyalist ekonominin refah teorisinden yaklaşımla kurulan düşsel sosyalist ekonomiyle hiçbir ilişkisi olmadığını görmüş olmak gerçekçiliğinin üstünlüğüne sahiptir. Bu iki batılı Marksist refah teorisi yaklaşımını sosyalist ekonomiye uygulanamaz iddiasıyla reddetmiş, Sovyet tipi uygulamayı sosyalist ekonomiye model almıştır. Bu uygulamayı kendi ideolojileriyle bağdaştığı için haklı göstermeye çalışmıştır. Dobb, rekabete dayanan piyasa sosyalizmi modelini şu nedenlerle reddeder. Bir kere piyasa sosyalizmi gelir bölüşümünü eşitleyemez. Çünkü bazı alanlarda malların piyasada daha yüksek fiyata satılması veya nispi kıtlıkları dolayısıyla bu faaliyetlerde gelir daha yüksek olur. Gelir bölüşümü eşitsizliği sürüp gider. Gelir bölüşümü eşitsiz olunca da piyasada gelire göre oylama yani harcama tüketici egemenliğini anlamsız hale getirir. Fakat gelir bölüşümü eşitlenirse bu kere önemli bir iktisadi mesele ortaya çıkar. Üretim kaynakları gelirleri malların maliyetini oluşturduğu için nakdi maliyetler anlamsızlaşır. Diğer yandan üretimde önceliklerin marjinal analize göre belirlenmesini de Dobb anlamsız bulur. Kanısınca sosyalist ekonomi marjinal getiriden bağımsız olarak yatırım malları sanayine ağır yatırımlar yapmak zorundadır. Plan otoritesi eşit marjinal getiri ilkesine bağlı kalmaksızın sanayinin çeşitli dallarına farklı iskonto haddi uygulayabilir. Dobb'a göre sosyalist ekonomide kapitalist sınıf ilişkileri ortadan kalkınca, üretimde koordinasyonun piyasanın yapacağından daha dolaysız olması gerekir. Refah sosyalizmi oysa kararların ve sonuçların dağılması demektir. Öyle ki kapitalizmdeki dengesizliğin devam etmesine yol açar. Kararlar merkezi olarak alınmalı, tasarruf, tüketim ve gelirle ilgili kararlar, merkezden alınan tek kararın farklı yönleri olmalıdır. Ayrıca tüketici tercihleri güvenilir bir gösterge değildir. Toplumsal tercihlerle çatışabilir. Rekabet şartlarında seçim, toplumsal faydanın gerektirdiğinden daha fazla sayıda ve çeşitli mal üretimine yol açar. Eğer tüketici egemenliği kabul edilirse, bunun sonucu Gresham kanununa benzer, daha kaba ve bayağı nitelikte tatminler toplumsal hayata hakim olur. Dolayısıyla tüketici egemenliği arzu edilir amaçların gerçekleşmesini önler. DOP gerçekte toplumsal tercihlerin egemen olduğu bir optimum aramaktadır. DOP'un daha sonra eski SSCB'deki gelişmeye paralel olarak fikirleri biraz yumuşamış, piyasa ilişkilerinin sosyalist üretimde rehber olabileceğini tamamıyla reddetmemiştir. Fakat yine ısrarla üzerinde durduğu konu, sosyalist iktisadi gelişmenin başlangıç aşamasında daha merkezi bir karar mekanizmasının gerektiğidir. Yatırım oranının çok yüksek olabilmesi için Taylor'la Lang'ın fiyat parametrelerini göz önünde tutmamak gerektiği kanısındadır. Bu ancak daha ileri aşamalarda uygulanabilir. Sovyet tipi uygulamanın haklı gösterilmesi Baran'da da bulunabilir. Gerçekte bu iki batılı Marksistin fikirleri birbirine benzer. Baran, merkeziyetçi görüşünü şöyle açıklar. Kapitalizmin doğurduğu refah ekonomisini sosyalizme eşit saymak yersizdir. Her sistem kendi amaçlarını ve değerlerini yaratır. Bireyci kapitalizmden devralınan optimumlarla sosyalist optimumların gerçekleşmesi beklenemez. Sosyalizm tüketici egemenliğine dayanamaz. Devlet tüketici seçimini bütün toplumun yararına olmak amacıyla yoğurmak zorundadır. Değişme bir ölçüde zorlamayı gerektirir. Alternatif maliyet kavramı büyük bölünmezlikler ve sabit katsayılarla beliren teknolojik alternatifler arasında seçim konusunda Baran'a göre faydalı olamaz. Dobb ve Baran'ın açıklamaları Sovyet tipi sosyalist ekonomideki uygulamanın teorisini kurmakla piyasa sosyalizmi modeline veya refah teorisinden sosyalist ekonomide kaynak dağılımına yaklaşıma oranla daha gerçekçidir. Bu uygulamayı haklı göstermeleri kurdukları teorinin ideolojik yönünü oluşturur. C. Sovyet tipi merkezi planlı ekonominin teorisi ve kaynak dağılımı. J. Drunowski, Dolan. 1. Ekonomi düzeyinde kaynak dağılımı. Drunowski. Sovyet tipi merkezi planlı ekonominin genel teorisi kurulmadan sistem çökmüştür. Geçmişte bu konuda yapılan denemeler içinde en ilginci, gerçekleri en iyi yansıtan Polonyalı iktisatçı J. Drunowski'nin kurduğu sosyalizmin ekonomi teorisidir. Bu teori, refah teorisinden sosyalizmde kaynak dağılımına yaklaşımın hangi bakımlardan gerçektekiyle ilişkisi olmadığını, Sovyet tipi merkezi planlı ekonominin kurumsal yapısının kapitalist ekonomiden farklarını belirgin biçimde ortaya koyabilmiştir. Drunowski'ye göre Lang'ın piyasa sosyalizmi modeli yordamlama yöntemiyle dengeye ulaşılacağını gösterir. Bu sistemde karar mekanizması Pareto ve Baronne'nin merkezi karar mekanizmasına karşılık tamamıyla ademi merkezileşmiş niteliktedir. Sovyet tipi ülkelerdeki uygulamayla bu tür karar mekanizmasının bir ilişkisi yoktur. Merkezi planlı ekonominin kurumsal yapısı kapitalist ekonomiden çok farklı olduğu için teorisi de farklıdır. Üretim araçlarının kamulaştırılmış olması, piyasa ekonomisi yerine merkezi planlamanın kaynak dağılımında oynadığı rol, bu tip ekonomiyi dengeye götüren güçlerin ve denge noktalarının farklı olmasına yol açar. Bu bakımdan tam rekabet denge modelini Sovyet tipi ekonominin dengesini açıklıyor diye kabul etmek olanaksızdır. Drunowski, kapitalist ve Sovyet tipi sosyalist sistem arasındaki başlıca farkları, her ikisinde tercih sistemlerini ve bunların etkili olduğu alanları inceleyerek şöyle ortaya koymaktadır. Kapitalist sistemin teorisi yalnız bireysel tercihlerin hakim olduğu varsayılarak kurulabilir. Her ne kadar kamu tercihlerinin hakim olduğu bir kesim kapitalizmde varsa da bu sistemin işleyişini açıklamada önemli değildir. Fakat geçmişteki sosyalist ekonomiyi sadece bireysel tercihlere dayanarak açıklamak olanaksızdır. Sovyet tipi sosyalist ekonomi üç kesime ayrılabilir. A. Devlet tercihlerinin hakim olduğu alan. B. Birey tercihlerinin hakim olduğu alan. C. Bu iki tercih sisteminin karşılaştığı alan. Devletin tercih fonksiyonu bireylerinkinden elde edilmez fakat çok genel hatlarıyla ona bağlanabilir. Çünkü bireyler politik yollardan bunu etkileyebilir. İktisadi plan hedeflerinde ex-ante olarak, fiilen uygulanan iktisat politikasında da ex-post olarak bunu gözlemek mümkündür. Bu alanda kayıtlar, tabii kaynaklar ve üretim tekniğidir. Piyasa kullanılmaz, tüketici tercihlerinin doğrudan bir etkisi yoktur. Plan, ekonominin ex-ante dengesini belirler. Denge noktası, üretim imkanları eğrisi üzerinde bir noktadır. Bu aynı zamanda devletin kayıtsızlık eğrisi üzerinde en iyi saydığı bir noktadır. Yani plan hedeflerinin oluşturduğu koordinatlar, hem ekonominin üretim imkanları eğrisi, hem devletin tercih fonksiyonu üzerinde tek denge noktasını belirler. Bu nokta, denge noktası civarında iki malın marjinal ikame haddi veya nispi önemini gösterir. Bunlara nispi muhasebe fiyatları diye de bakılabilir. Gerçekteki sosyalizmde ekonomi geçmişte devletin tercih alanı ve bireyle devlet tercih sistemlerinin karşılaştığı ikili tercih alanı arasında bölünmüştür. Tam sosyalizmde bireysel tercih alanı yoktur. Fakat sistem bütün ekonominin devlet tercih alanında olduğu durumdan, bütün ekonominin ikili tercih alanında olduğu hale kadar değişik uygulama gösterebilir. Devletin tercih sisteminin hakim olduğu alan yatırım malları sanayidir. Tüketici tercihleri burada etkisizdir. Bütün kaynaklar devlet mülkiyetindedir, devlet tercih alanı içindedir. Tüketim malları sanayinin ikili tercih alanında olması mümkündür. İkili tercih alanı piyasa ekonomisine bağlılık açısından çeşitli aşamalar gösterir. Sosyalist ülkeler zaman içinde piyasa ekonomisine en az bağlı olunduğu durumdan bağlılığın nispeten arttığı bir yapıya doğru gelişmiştir. Piyasa ekonomisine bağlılık açısından ikili tercih alanı içinde 3 dereceli bir ayırma yapılabilir. A. 1. derece piyasa ekonomisi. Bu aşamada tüketim malları piyasada satılır. Devlet tek satıcıdır ve piyasada satılacak miktarı belirler. Tüketiciler piyasadan istedikleri maldan istedikleri miktarı almakta serbesttir. Devlet fiyatları talebe göre ayarlar. Daha doğrusu miktar devlet tarafından planla, fiyatlar da tüketici tercihleri ve talebe göre piyasada belirlenir. Böylece tüketim malları için bir piyasa teşekkül eder. Ne var ki bu piyasada tüketici talebi sadece tüketim mallarının fiyatı ve dağılımını belirler. Ne üretim kaynaklarının mallar arasında dağılımı ne de tüm tüketim malları miktarı bundan etkilenir. Sosyalist ülkelerde bu Drunowski'ye göre çok yaygın bir durum olmuştur. B. 2. derece piyasa ekonomisi. Bu aşamada tüketim mallarından üretilecek miktarlar ve üretim kaynaklarının bunlar arasında dağılımı sadece devlet değil tüketici tercihlerine de dayanır. Ancak tüketim mallarının tüm miktarı, bunların üretiminde kullanılan kaynakların miktarı, kapital teçhizatı bundan etkilenmez. Bunlar veriyken üretim tüketici tercihlerine intibak eder. Tüketim malları sanayinde kar maksimumlaşması ilkesi geçerli olur. Bu ilkenin hakimiyeti üretim kaynaklarının etkin dağılımını ve toplamı belirli mallardan her biri için gerekli miktarların üretimini sağlar.